Kitabın adı Siyah Süt. Yazarı Elif Şafak. 5. Ayrım. Bebekliğinden beri Firuze'ye bakan siyahi bir dadı var. Enine boyuna dev anası gibi kocaman, teni abanozdan koyu bir kadıncağız bu. Saçları kıvır kıvır, tebessümü gamzeli. Güllü lokum, ter ve safran kokar daima. Bir sabah kadıncağızın eteklerine yapışıverir Firuze. Dadıcım, ben de tahsil yapmak istiyorum. Şair olmak istiyorum. Deli kız, der dadısı, koca memelerini hoplata hoplata gülerek. Nerede görülmüş kadın kısmının alimliğe soyunduğu? Şairlik merakın varsa hele sabret. İleride çocuklarına okursun şiirlerini, ninni niyetine. Herkesin yeri başka bu alemde. Herkes vazifesini yapacak. Firuze vazifesinin ne olduğunu bilmiyor henüz. Tek bildiği, abisi gibi bilgili, görgülü ve onun kadar iyi bir şair olmak istediği. Oysa tam 4 sene devam edebildi mektebe. Sonra kız çocuğuna bu kadar eğitim yeter diyerek aldılar okuldan. Evde devam etsin öğrenimine diye. Nakış, dikiş, ev işi, bir de güzel şarkı söylemeyi, ut çalmayı öğrense yeter de artar ona. Fazlasına ihtiyacı yok. Zaten yakında kendi bebelerini eğleyecek kollarında. Bu planlardan habersiz yazmaya devam ediyor Firuze. Kümesteki çukura sığmaz oluyor eserleri. Nihayet bir gün dayanamayıp ağabeyine gösteriyor bir şiirini. Kimindir bu? Nereden buldun bakayım sen bunu, diyor Fuzuli, yüzünde belli belirsiz bir ışıltıyla. Benim diyemiyor Firuze, cesaret edemiyor, hem emin olmak istiyor evvela. Acaba hakikaten iyi mi yazdıkları? Sahiden kabiliyeti var mı? Bir komşumuz uğradı da onun oğlu yazarmış bunları. Dedi ki ağabeyine söyle de sevabına bir bakıversin. Varsa evladımızın kabiliyeti, söylesin diyor. Kıpkırmızı kesiliyor bunları derken. O vakit söyle o komşuya, oğlu kimse gelsin beni görsün muhakkak. Bir cevher var bu delikanlıda. İşlemek lazım diye cevaplıyor Fuzuli sakalını kaşıyarak. Seviniyor Firuze. Uygun bir zamanda abisine gerçeği itiraf etmeyi düşünüyor. Ama hayat böyle bir fırsat tanımıyor. Bu konuşmanın üzerinden daha 1 ay geçmeden talibi çıkıyor. Ona danışılmadan 2 aile arasında söz kesiliyor. Göz açıp kapayıncaya kadar geliyor kararlaştırılan tarih. Firuze düğün dernekle evlendiriliyor. Tefler darbukalar eşliğinde çalıp söylüyorlar kına gecesinde. Kah neşeyle göbek atıp kah gözyaşı döküyor kadınlar. Kendi düğünlerini hatırlıyorlar belki de. Cız ediyor içleri, genç yaşta gelin edilenlere. Daha dün çocuktu, kanadı geceliğine. Bir günde genç kız oldu Firuze. Yaşlandı, yasaklandı. Gene öyle aniden, korkular içinde ve cebren, yürüyerek kendinden evvel bu yollardan geçmiş kadınların ayak izlerinden vedalaştı genç kızlığıyla. Helalleşemeden bir gecede kadın oldu. Kocası aslen İstanbullu olduğu için yeni evlilerin yuvalarını orada kurmalarına karar veriliyor. Kerbela nere, İstanbul nere? Kendinden daha kuvvetli, daha taşkın bir akıntıyla sürükleniveriyor evinden, ailesinden, çocukluğundan uzağa. Dadısını da katıyorlar yanına. Bir de cariye veriyorlar, yoldaşlık etsin diye. Öylece uzaklaşırken alıştığı topraklardan ve şimdiye değin hemen hemen hiç ayrılmadığı konaktan, kümeste sakladığı şiirleri yanına almak gelmiyor içinden. Bırakıyor onları geride. Bahçedeki kümeste, tavuk yemi kaplarının altındaki çukurda sır oluyor, esrar oluyor, toz oluyor, hiç oluyor şiirleri. Çok geçmeden Firuze kendini kalabalık bir şehirde yalnız ve yabancı, içine kapanık ve ürkek buluveriyor. Üstelik 6 aylık hamile. Bir zamanlar yazdığı şiirler, sahip olduğu tüm hevesler, uyanınca tek bir anını dahi hatırlayamadığı tatlı bir rüyanın parçaları gibi sabah rüzgarında dağılıp gidiyor. Osmanlı tarihi boyunca Firuze gibi kaç kadın vardı acaba? Şair ya da yazar olabilecekken olamayan, ömür boyu yazabilecekken hiç yazamayan, eserlerini bir sır gibi kendine saklayan, kabiliyetleri kümeslerde, çekmecelerde, sandıklarda, kilerlerde saklanan ve gene oralarda çürüyen, heba olan, seneler, on seneler sonra torunlarına masal anlatırken, biliyor musun, ben de bir zamanlar şiir yazardım, roman yazardım, hikaye yazardım diye sırrını açan, bu da bir masalmış gibi. Çok olmalı. Çok olmalı ki Namık Kemal'in 1872'de İbret'te yazdığı ve Osmanlı aile yapısını incelediği makalesinde dediği gibi, daha kendileri çocukken çocuk sahibi olur kızlar. Ellerindeki oyuncak bebeklerin yerini sahici bebekler alıverir. Fuzuli'nin eline hokka, kağıt, kitap yakıştıran toplum, Firuze'ye bebek yakıştırır. Kadınlar ancak doğal vazifelerini aksatmadıkları ölçüde başka işlere soyunabilirler. Osmanlı'nın son dönem Şeyhülislamlarından Musa Kazım'ın Hürriyet, Mutasavvat, Özgürlük, Eşitlik başlıklı yazısında nasihat buyurduğu gibi, kadınların belli bir noktadan sonra eğitime ihtiyaçları yoktur. Okula gönderilmeleri gerekmez. Zira gereğinden fazla eğitim alırlarsa doğal vazifelerini ihmal edeceklerdir. Fazla okumamalı, fazla yazmamalıdır kadınlar. Ne olur ne olmaz. Fuzuli'nin bacısı Firuze hayali bir karakter ama Fatma Aliye değil. Aynı boğucu zihniyet yüzünden Fatma Aliye, nam müthiş yazar dahi, yazı dünyasında birbiri adına engellere takıldı. Onun gibi son derece kabiliyetli bir yazarın evlendikten sonra geleneksel kadınlık kalıpları içine hapsedildiğini, hatta roman okumasına dahi izin verilmediğini görmek etrafındakileri, bilhassa Ahmet Mithat'ı yakından sarstı. Öyle ki Ahmet Mithat, Fatma Aliye'nin yaşadıklarından esinlenerek erkek kılığında dolaşan ve Acemi Ali diye anılan ama asıl ismi Ulviye olan bir kadın karakter yarattı. Ancak erkek kılığına girince hareket imkanı bulan bir kadın yazar fikri aslında ne ilk ne son olacaktı. O günden bugüne değişmeyen bir kural var. Erkek yazarlar evvela yazar olarak algılanırlar, sonra erkek. Kadın yazarlar ise evvela kadın, sonra yazar. Birer çay daha. Ne o? Daldınız bakıyorum, diyor Adalet Hanım. Birer çay daha alır mıyız? Toparlanıyor, fincanımı uzatıyorum. Ama zihnimde rap rap geçit törenine devam ediyor fikirler. Annelik ile yazarlık iki zıt kutup değil. Biz de bunlar arasında kat'i bir seçim yapmak zorunda değiliz elbette. İkisini de beraber kotaran nice kadın var. Tıpkı anneliğin yanı sıra mesleklerini de yürüten yüz binlerce kadın olduğu gibi yeryüzünde. Hem anne, hem bankacı, politikacı, fırıncı, öğretmen, yönetmen, mühendis, karikatürist, dedektif, akademisyen, hostes, işçi, gazeteci, manken, oyuncu olan, olabilenler gibi. Tüm zorluklara rağmen. Keza edebiyat dünyasında bolca örnek mevcut. Nadine Gordimer, Margaret Atwood, Anita Desai, Jhumpa Lahiri, Anne-Marie MacDonald, Maureen Freely, Halide Edip Adıvar, Sevgi Soysal, Latife Tekin, Şebnem İşigüzel ya da Feride Çiçekoğlu. Çoğu kadın yazarın bir, en fazla iki çocuğu var. Fantastik edebiyatın kraliçesi ve üç çocuk annesi Ursula Le Guin gibi istisnalar bir kenara. Öte yandan çocuk yapmayanlar da var. Emily Dickinson, Charlotte Bronte, Dorothy Parker, Lillian Hellman, Patricia Highsmith, Iris Murdoch, Janet Winterson, Zadie Smith, Emmy Tan, Kiran Desai. Demek ki ne tek bir reçete var ortada, herkese uyan, ne de herhangi bir genelleme yapmak mümkün. Peki çocuklar annelerinin diğer tutkusu olan edebiyata nasıl bakıyorlar? Bir rakip gibi mi algılıyorlar onu, yoksa doğal bir süreç olarak mı? Annelerini kitaplarından kıskananlar var mı acaba içlerinde? Ya edebiyat? O da kıskanıyor mu çocukları benzer şekilde? J.K. Rowling, Harry Potter serisini yazmaya oğlu dünyaya geldikten sonra başladı. Verdiği söyleşilerde anneliğin kendisine ilham verdiğini söylüyor. Sonra bir de kızı oldu ve dizinin ilerleyen sayılarını ona ithaf etti. Uzaktan bakınca büyü romanları yazan bir annenin kendi çocuklarına da bol bol masal anlattığını düşünüyor insan. Ama yazı başka, yazan başka. J.K. Rowling büyüye inanmadığını, sadece dine inandığını söylüyor. Ev hali nasıldır bilmem ama yazarlığı annelikle yan yana başarıyla götüren en zengin kadın olsa gerek. Oysa maddi koşulları hiç de elverişli değil pek çok kadının. Sylvia Plath, yazı yazabilmek ve kendine vakit ayırabilmek için dadı tutacak parayı bulmakta zorlananlardandı. Bu sebepten kazandığı edebiyat burslarından bazıları kayıtlara dadı bursu olarak geçti. Keza Toni Morrison iki oğluna tek başına baktı. Senelerce gündüzleri yazmaya fırsat bulamayıp sadece geceleri iki oğlunu uyuttuktan sonra yazabildi. Zor da olsa onlardan ilham ve güç aldığını söyler halen. Koşullar ne olursa olsun, edebiyat ve annelik öylesine uyumlu olabiliyor ki çocuklar da annelerinin peşinden edebiyat dünyasına girmeyi isteyebiliyorlar. Susan Sontag'ın oğlu David Reeve annesinin izinden giderek hem yazar oldu hem editör. Hatta bir dönem kendi annesinin editörlüğünü yaptı. Keza Amerikan şiirinin en önemli seslerinden Maya Angelou'nun 16 yaşındayken hamile kaldığı oğlu Guy Raphael Johnson da annesi gibi şair olmayı seçti. Eğer bu çocuklar annelerinin uğraşlarından zerre kadar haz etmiyor ya da anneleriyle geçinemiyor olsalardı, muhtemelen onların ayak izlerinden gitmeye kalkmazlardı. Demek ki o kadar kötü değilmiş kadın yazarların annelikleri, diyorum kendi kendime. Bir de hem çocuk dünyaya getirip hem de evlatlık edinenler var. Bunların içinde en unutulmazı hem yüzden fazla edebi esere imza atan hem onlarca çocuğun hayatını değiştiren Amerikalı yazar, aktivist, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Pearl Buck. 1950 başlarında mevcut evlatlık edinme sisteminin sadece beyaz çocuklara yönelik olduğunu, Asyalı ya da melez çocukların dışlandığını görerek bu durumu değiştirecek bir adım atmaya karar verdi. Tek başına. Uzun uğraşlar sonucu en nihayetinde Welcome House, hoş geldin evi diye anılan ve farklı ırklardan çocukların isteyen aileler tarafından evlatlık edinilmesini mümkün kılan ilk uluslararası merkezi kurdu. Ardından gene ayrımcılığa uğrayan Asyalı çocukların durumlarını düzeltmeyi hedefleyen bir burs sistemi ve vakıf oluşturdu. Ve tüm bunları yaparken ne edebiyattan vazgeçti ne yazma hızını düşürdü. Tam tersine, anneliği ve aktivizmi, yazarlığını daha da kamçılamışa benziyor. Mübarek toprak, mağrur kalp, büyük dalga. Dünya edebiyatının klasiklerinden addedilen unutulmaz romanların yanı sıra muhteşem çocuk kitapları yazdı. Ama bir de karşıt örnekler var. Konuşulması daha zor olan onlar. İyi yazar ama son derece kötü anne olanlar. Bunların pek azı hakkında malumatımız var aslında. Dışarıdan iyi görünen nice ilişki, içeriden bakınca tamamen farklı. Hoş fotoğrafların, parlak ve renkli hayatların altında kırık dökük, yaralı bereli anne-çocuk ilişkileri var. En bilinen örnek Muriel Spark. İskoç asıllı Muriel Spark, bu yüzyılın en önemli kadın yazarlarından. 20'nin üzerinde roman yazdı. Yanı sıra çocuk kitapları, tiyatro oyunları ve hikaye kitaplarından olmak üzere onlarca eseri var. Üretken, eleştirel ve hayli zekiydi. 68 yaşında hayata gözlerini yumduğu zaman okurları, sevenleri, yayıncıları, eleştirmenleri, tanıyan tanımayan herkes geldi de cenazesine bir tek öz oğlu, tek evladı olan Robin gelmedi. İnsanın cenazesine gidemeyecek kadar öz annesinden nefret etmesi ne demek? Nasıl bir öfke? Bir romancı merakıyla sormak isterdim Robin'e. Bana öyle geliyor ki oturup çocukluğunu anlatırdı cevap niyetine. Edebiyatçı annelerin özel hayatlarındaki başarısızlıklar başarılı birer roman malzemesi olur belki de. Muriel Spark, Afrika'da, Zimbabwe'de yaşadı ve yazdı gençliğinde. Bir süre sonra İngiltere'ye dönmeye karar verdi. Ne var ki o esnada 6 yaşında olan oğlu Robin'i yanına almadı. Kısa bir zaman sonra dönüp oğlunu yanına almayı planlamıştı ama yapamadı. Giderek uzadı söz verdiği tarih, giderek açıldı araları. Çocuk babası ve babaannesi tarafından büyütüldü. Daha sonra babasıyla o da İngiltere'ye döndü. Takip eden seneler boyunca Muriel Spark çok az gördüğü oğluna belli aralıklarla para yardımı yaptı. Bundan öteye geçmedi onunla yakınlık seviyeleri. Robin annesinden ayrı büyüdü, ayrı durdu. Ama bağlarının kopma noktasına gelmesi genç Robin'in aniden Yahudi olmak istediğini açıklamasıyla yaşandı. Yahudilik kadından, anneden geçtiği için insana böyle bir şeyin olabilmesi ancak Robin'in annesinin yahut anneannesinin Yahudi olduğunu ispatlaması halinde mümkündü. O da aynen böyle yapmaya kalktı. Tüm bunlar koyu Katolik olan Muriel Spark'ı çileden çıkardı. Oğlunun din değiştirmeye ve anne soy ağacında Yahudilik olduğunu söylemeye kalkmasını hiçbir zaman affetmedi. Zaten baştan beri limoni olan ilişkileri iyiden iyiye bozuldu. Muriel Spark oğlunun sansasyon ve skandal peşinde olduğuna inanıyordu. Robin'in skandallar yaratıp gazetecileri başına toplamaktaki esas amacının kendisine zarar vermek olduğunu söylerdi herkese. Oğluyla arası o kadar kötüydü ki, görüşüp görüşmediklerini soran bir gazeteciye, "Benden uzak olsun da ne hali varsa görsün," cevabını verdi. Ve hep öyle oldular, uzak. Beynimin içinde kaynıyor kazan. Ya ben de edebiyat ile annelik dengesini şaşırıp, son tahlilde çocuklarının nefretini kazanan bir yazar olur çıkarsam? Bir kadının ya da erkeğin, çocukları tarafından hayat boyu nefret edilmektense hiç çocuk sahibi olmaması, hatta mümkünse bekar kalması daha iyi değil mi? Bir de kendisi çocuk isteyebileceği halde kocası buna yanaşmadığı için çocuk yapmamayı seçen kadın yazarlar var. En bilinenleri Iris Murdoch. Kocası Bailey çocuklardan haz etmezdi. Hiçbir zaman çocuk sahibi olmak istemedi. Iris Murdoch da kocasına ayak uydurmayı seçti. Çiftin ilişkisini bu yönüyle anlatan ve Bailey'i epeyce sorgulayan birkaç biyografi Iris Murdoch'un ölümünden sonra peş peşe yayımlandı ve ortalığı bir hayli karıştırdı. Habire yeni örnekler geliyor aklıma ve her örnekle biraz daha bulanıyor resim. Ne bir formülü ne kuralı var bu meselenin. Nihayet baktım ki bocalıyorum, konunun kendiliğinden dağılmasını bekliyorum boş yere. Ama vazgeçmiyor, bekliyor Adalet Ağaoğlu, sorgulayan gözleriyle. Bakıyor bana senelerin, seslerin, suskunlukların ötesinden. Söylemediniz henüz, siz neye karar verdiniz? Bu soruyu neden vurgulayarak sorma gereği duyduğunu biliyorum, seziyorum. Mesele sadece Shakespeare'e tanınan şartların Judith'e tanınmaması, Fuzuli'ye sunulan hayatın Firuze'ye sunulmaması değil. Bir başka konu daha var. Annelik ile yazarlık arasındaki olası kan uyuşmazlığı. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 62. Devamı 6. ayrımdadır.